Ayrım 34.
18 Temmuz günü Sultan Selim tarafından Şah İsmail'e hakaret dolu bir mektup gönderiliyor. Buradaki hakaretler devrin geçerli değerlerini de ortaya koyuyordu. Sultan Selim bu mektubunda Şah İsmail'e padişahların tahtı tasarrufunda olan memleket menhukası menasebesindedir. Reculiyetten hissesi ve fütüvetten behresi, belki derununda fil cümle zühresi olan kümesneler, kendiden gayri ferd ana taarruz ittiğine tahammül etmek ihtimali yoktur diyordu. Sultan Selim bununla da yetinmiyor, şunları yazıyordu. Eğer bin badin dahi ber kararı, vaaz-ı sabık, küne-i zaviye, rübu hirasla münzevi olasın, erlük adı sana haramdır. İhami Danişment, adı geçen eser cilt 2 sayfa 9. Sultan Selim Şah İsmail'i erkek gibi davranmamakla itham ediyor. Bu hakaretini pekiştirmek için de kendisine mektupla birlikte bir kadın elbisesiyle bir de çarşaf gönderiyordu. Şah İsmail ise Sultan Selim'e 5 Ağustos günü bir mektup göndererek cevap veriyor ve bu mektubunda bizi ateş bilsin ol kendini mum diyordu. Gerçi Şah İsmail ile yapılacak savaşın pek çok meşru nedenleri oluşmuş görünüyordu. Ama Osmanlı ordusu önemli bir sorunla karşı karşıya bulunuyordu. Bu sorun ise Yeniçerilerin yapay gerekçeler uydurarak özde Şah İsmail ile savaşmak istememeleriydi. Zira Yeniçerilerin arasında gizli Şiiler bulunuyordu ve bunlar Şah İsmail'in tarikatına da sempati besliyor, yandaşlık ediyorlardı. Yeniçerilerin çoğunlukla Bektaşi olması da bunda rol oynuyordu. Bunun sonucu olarak 23 Ağustos 1514 günü Çaldıran'da Şah İsmail'in ordusuyla çarpışacak olan Yeniçeriler daha 14 Temmuz günü Ereşkirt'te kazan kaldırıyor, düşman yok, harap memlekette nice bir seyahat ederiz diyerek daha öteye yürümenin anlamsız olduğunu ileri sürüyorlardı. İddiaya göre bu Yeniçerileri Şah İsmail'in casusları olan Safeviler kışkırtıp bu şekilde davranmaya sevk ediyorlardı. Sultan Selim askerlerini güçlükle yürüyüşe ikna edebiliyordu. Safevi ordusunun Çaldıran'da mevzilendiği haberi geliyor ve Osmanlı ordusu 22 Ağustos günü Çaldıran Ovası'na ulaşıyordu. Osmanlı ordusu Çaldıran sahrasını şimal garbisine hakim tepelere arka vermiş, ovanın şark tarafında da Şah İsmail mevzi almıştır. O gece Yavuz'un riyasetinde divan toplanmış ve bu içtimada askerin yorgunluğu ve yemsizlikten bitap bir hale gelen hayvanların bitkinliği bakımından orduya 24 saat istirahat verilmesi lüzumundan bahsedenlere karşı Rumeli defterdarı Piri Mehmet Çelebi'nin asker içinde birçok gizli Şiiler bulunduğu için vakit geçirmenin tehlikeli olacağından ve derhal harbe başlanması lüzumundan bahsetmesi Yavuz'un takdiriyle karşılanmış, padişah kendisine işte böyle vezir lazım olduğunu söylemiş ve bunun üzerine sabaha karşı harekata başlanması kararlaştırılmıştır. İhami Danişment, adı geçen eser cilt 2 sayfa 11. Çaldıran Ovası'nda yapılan savaş sonucunda İran ordusu ağır bir yenilgiye uğruyor, Şah İsmail yaralanarak kaçıyor ve canını güçlükle kurtarıyordu. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i takip etmek istiyor fakat Yeniçeriler buna muhalefet ediyorlardı. Hiç şüphe yok ki Şah İsmail'in Safevi hareketi Babai isyanından beri içten içe varlığını sürdüren batıni mezhep ve tarikatları besleyip cesaretlendirerek kışkırtıyordu. Özellikle Şah kulu ayaklanmasıyla bu durum gözler önüne seriliyor. Sultan Selim'in Çaldıran seferi sırasında girişilen Şii Alevi katliamı, Sünni iktidar merkez, Alevi muhalefet yerel ikilemini en çarpıcı biçimde su yüzüne çıkarıyordu. Böylece merkezi otorite yerel güç çekişmesine bağlı çatışmalar yeniden canlanıyordu. Kuşkusuz mafyoz toplum yapısının ana unsurlarından olan bu olgu oluşum beraberinde ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar yapılanmasını da getirip besliyordu. Ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar oluşumu ise dinsel, siyasal odaklı mezhepler, tarikatlar çerçevesinde belirginleşiyor. Hem Sünni hem de Alevi güç odakları kendi mürit, sempatizan, yandaş ve yoldaşlarını güvenceye almak amacıyla gizli ve açık örgütlenmelere gidiyorlardı. Bu örgütlenmeler sırasında yasallık, yasadışılık kaygısı güdülmüyordu. Nitekim Sünni merkezi otorite çerçevesinde ortaya çıkan ve yerele uzanan oluşum ve örgütlenmeler ayrıcalıklı konumlar elde ederken, Alevi muhalefet çevresinde oluşan ve yerelden merkeze doğru uzanan oluşum ve örgütlenmelerde yasallık, yasa dışılık kaygısı gütmeksizin meşru savunma yapılanması içine giriyordu. Sünni otorite bunları tasfiye etmek için fırsat kollayıp çaba sarf ederken, Alevi muhalefet örgütleri de baş kaldırarak güç kullanmak yönünde fırsat kolluyordu. Bu eksende en önemli gelişme ise Yavuz'un gittiği Mısır seferi sırasında hilafeti Osmanlı hanedanına geçirmesi oluyordu. Hilafetin alınması aynı zamanda hilafetin Ali'ye ve onun Fatma'dan olan soyuna ait olup olmadığı kavgasında Osmanlı İmparatorluğu'na ve Osmanlı toplumuna resmen taşıyordu. Hilafetin Ali'ye ve soyuna ait olduğunu savunanlar bunu reddedenleri Ali'nin düşmanı olarak belliyor, onlarla açıktan ve veya çoğunlukla gizli örtülü dolaylı olarak mücadele ediyorlardı. Osmanlı hanedanı Halife Osman'dan gelen hilafeti alarak Sünniliğinin devletin resmi mezhebi haline sokuyordu. Bu nedenle de Alevi unsurların en azından antipatisinin hedefi durumuna geliyorlardı. Buna bir de Sultan Selim'in 40 binin üzerinde Şii kökenli mezhep ve tarikat mensubunu katlettirmesi eklenince, Sünni iktidar Alevi muhalefet çatlağı adeta uçurumlaşarak tarih sahnesine çıkıyordu. Osmanlı Devleti'nin gündemindeki ilk sırayı ise bu çatışma işgal ediyordu. Mesele bununla da bitmiyordu. Alevi kökenli bir tarikat olan Bektaşilik, Yavuz'un hilafeti almasından çok önce Yeniçeri Ocağı'na nüfuz etmiş bulunuyordu. Ne ki 1517 yılından itibaren Osmanlı mutlak iradesini Sünni hilafet ile özdeşleşmesi, en azından moral bakımından padişah ile ordusu arasında bir uyumsuzluğun resmen doğmasına yol açıyordu. Unutmamak gerekir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli sorununu merkezi yönetim, otorite karşısında Yeniçeri ayaklanmaları oluşturuyordu. Bu ayaklanmalar imparatorluk bünyesindeki yasa dışılıkların, yasa dışı örgütlenmelerin tümünün ana zeminini teşkil ediyordu. Bektaşilik ve Yeniçeri ayaklanmalarına daha sonra geniş bir açılımla temas edilecek Murat Çulcu. Nitekim daha 1514 yılındaki Çaldıran Seferi sırasında Yeniçerilerin defalarca başkaldırması Sultan Selim'i çıllardan çıkarıyor, İstanbul'a dönüldüğünde padişahın gazabı kanlı oluyordu. Vezir İskender Paşa, Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa, Kadı Asker, Kaz Asker Taçizade Cafer Çelebi bu nedenle idam ediliyordu. Sultan Selim bununla da yetinmiyor, çok sayıda suçluyu öldürtüyor, hatta ikinci dereceden suçlu bulduğu bazı devlet adamlarını da kendi elleriyle öldürüyordu. Celali kimliği ve kökeni. 16. ve 17. yüzyıllarda doruk noktasına çıkan ve Anadolu'yu baştan başa kasıp kavuran şekavet olaylarına Celali isyanları deniyor. Celali isyanları ile Anadolu mafya toplum yapısı arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Celali isyanları doğru ifade etmek gerekirse derinliğinde yerel güç odaklarının sosyal nedenlerle yasa dışı konumda bulunan unsurlarla bütünleşip organize olarak merkezi otoriteye baş kaldırması ve onu yok sayması eylemlerinden başka bir şey değildi. Bu nedenle tam anlamıyla mafyos bir karakter taşıyor, sonuç olarak da Anadolu genelinde yaygın bir biçimde mafyos oluşum ve örgütlenmelere yol açıyordu. Dahası Celali isyanları mafyozu, eşkıya haydut, asi, bürokrat ve askeri aynı safta, aynı amaçlar etrafında birleştirmiş görünüyordu. Bu bakımdan birbirini izleyen olaylar silsilesi Anadolu'yu etkin bir şekilde mafyos örgütlenmenin kontrolüne geçiriyordu. Bu durum sadece dönemiyle sınırlı da kalmıyor, çok uzun yüzyıllar boyunca toplumsal yapının şekillenmesine ve toplumsal psikolojinin bilincin etkilenmesine yol açarak derin izler bırakıyordu. Celali isyanları Ön Asya'da zaten yaşanmakta olan kargaşa ve ayaklanmalar sürecinin devamında ortaya çıkan elverişli koşulların doğal bir sonucunu oluşturuyordu. Yaşanmakta olan kargaşa ve ayaklanmaların ise iki boyutu bulunuyordu. Birinci boyutta Sultan Selim zamanında iyice belirginleşen Sünni iktidar merkez, Alevi muhalefet yerel çatışması yer alıyordu. Kökeni 1240 Babai ayaklanmasına dayanan Şah Kul ayaklanmasıyla tekrar alevlenen ve Çaldıran Seferi sürecinde Ön Asya'yı adeta bir kan gölüne çeviren Sünni iktidar Alevi muhalefet zıtlaşması, çatışması kaçınılmaz olarak Celali isyanlarının elverişli zeminini oluşturuyordu. Nitekim Celali isyanları da adını bu tür bir dinsel siyasal ayarlanmadan Bozoklu Şeyh Celal ayaklanmasından alıyordu. İlk Celali isyanı olarak da adlandırılan bu olay 1519 yılında cereyan ediyordu. Aşarı Alevi tarikatlarından birini de kalenderilik teşkil ediyordu. 13. yüzyıl başlarında Şeyh Cemalettin Savi tarafından kurulup geliştirilen kalenderi tarikatında müritler genellikle bir yere bağlanmayarak seyahat ediyor, dinsel ve toplumsal kuralları dikkate almıyorlardı. Melametle ilişkileri nedeniyle ayıplanacak ve kınanacak bir yaşam sürüyorlardı. Giyimleriyle mazdekleri taklit ediyorlardı. Yün ya da at kılından ördükleri bir örtüyle bedenlerinin sadece kalçalarının hizasını örtüyorlardı. Aynı şekilde başlarını kapatıyor, boyun, kulak, bel ve bileklerine halkalar takılıyorlardı. Bunlar tamamen çıplak dolaşıyor, ahlaksal ve dinsel değerleri, görgü kurallarını ve gelenekleri içe sayıyorlardı. Diğer Alevi tarikatlarında olduğu gibi Allah, Hu, Hay gibi sözler yerine Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma adlarını anıyorlardı. Kalenderiler de diğer Şii kökenli tarikatlar gibi daha sonra Bektaşilik potasında eriyecekti. Ne ki 1519 yılının Nisan ayında başlayan kargaşa ve ayaklanmayı bir kalenderi şeyhi olan Bozoklu Şeyh Celal başlatıyordu. Şeyh Celal önce kalenderi kıyafetiyle Turhal tarafına geliyor, burada bir mağaraya yerleşiyordu. Günlerinin büyük bölümünü ibadetle geçiriyor, zaman içinde halkın güvenini sağlıyor, bir süre sonra da Mehdi ya da Mesih'in geleceğini haber vermeye başlıyordu. Müritleri ve taraftarları durmadan çoğalıyordu. Nihayet kendisini Mehdi ilan ediyor ve Celali adı verilen 20 bin atlı ve piyadeden oluşan yandaşlarıyla birlikte ayaklanmayı başlatıyordu. Kendisine bağlı kuvvetlerle çevreyi işgal ediyor, kendisini de Şah Veli ünvanını alarak saltanatını ilan ediyordu. İhami Danışman adı geçen eser cilt 2 sayfa 49. Şeyh Celal güçlendikçe kendisine katılanların sayısı artıyordu. Bunların arasında Osmanlı yönetiminin beylerinden bürokratlarına kadar pek çok saygın devlet unsuru da bulunuyordu. Bu durum merkezi yönetimi harekete geçiriyordu. İsyancılara karşı Rumeli Beylerbeyi Ferhat Paşa ile Dulgadıroğlu Şeyh Suvaroğlu Ali Bey gönderiliyordu. Şeyh Celal üzerine kuvvet gönderildiğini öğrenince Sivas tarafına kaçıyordu. Ferhat Paşa'nın yetişemeyeceğini anlayan Şeyh Suvaroğlu Ali Bey hemen harekete geçiyor, adamlarıyla Celalilerin üzerine gidiyor, Şarki Karahisar'da harbe tutuşuyordu. Bu çatışmada Celaliler mağlup oluyor, Şeyh Celal ise kaçıyordu. Ancak peşine düşen kuvvetler arkasından yetişerek yakalıyor ve onu öldürüyordu. Katledilen Şeyh Celal'in başı kesilerek İstanbul'a Yavuz Sultan Selim'e gönderiliyordu. İhami Danışman adı geçen eser cilt 2 sayfa 49. Bununla da kalınmıyor, Celalilerin hepsi yakalanarak kılıçtan geçiriliyordu. Öldürülemeyecek kadar küçük olan çocuklarla kadınlar da esir ediliyordu. Ancak özünde Alevi muhalefet hareketi olan Şeyh Celal'in isyanı burada bitmiyor, Osmanlı İmparatorluğu'nu 16. ve 17. yüzyıllarına damgasını vuruyor, sonraki yüzyılları bile etkileyebilecek kadar derin izler bırakıyordu. Yavuz Sultan Selim 1520 yılının 21-22 Eylül gecesi yaşama veda ediyordu. Fakat Osmanlı dinsel siyasal yaşamı durulmak bilmiyor, içten içe kaynamaya devam ediyordu. Nitekim fırtınadan önceki sessizliği anımsatan sosyal siyasal sessizlik, Şeyh Celal isyanından 8 yıl sonra 1527 yılında çok daha kanlı bir şekilde bozuluyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi nedeniyle Pertervaradin'de bulunduğu sırada Anadolu'da patlayan isyan haberi geliyordu. Bu isyanın birinci boyutu yani Sünni iktidar Alevi muhalefet zıtlaşması kadar ikinci boyutu yani ekonomik nedenleri bulunuyordu. Bu özelliğinin bir sonucu olarak 16. yüzyılda ortaya çıkan ve Celali isyanları diye adlandırılan yasa dışılıkların, karmaşanın ve anarşinin de tam anlamıyla başlangıcını oluşturuyordu. Bu denli belirleyici bir karakteri bulunan ayaklanmaya Baba Zünnun isyanı adı veriliyor ve fakat Şeyh Celal ayaklanmasına gönderme yapılarak yine Celali isyanı olarak nitelendiriliyordu. Daha sonraki Celali isyanlarını etkileyen en önemli yasa dışı harekat, hatta yasa dışı halk hareketi olan Baba Zünnun isyanının gerekçeleri ve zeminini şöyle oluşuyordu. Osmanlı hanedanı devletin kurulması evresinde Türkmen unsurlara dayanıyor, dolayısıyla onların inançlarına hiç de ters düşmeyen bir politika izliyordu. Ancak özellikle Sultan Mehmed'in İstanbul'u almasıyla birlikte devlet sünnileşmeye başlıyor, bu durum 2. Bayezid zamanında hızlanarak belirginlik kazanıyordu. Devlet politikasındaki bu değişimde kuşkusuz Akkoyunlu, Karakoyunlu devletleri kadar Şah İsmail'in Safevi devleti ve yayılmacı politikaları rol oynuyordu. Nihayet Şah kulu ayaklanmasıyla başlayan Türkmen ayaklanmaları Osmanlı hanedanının Anadolu Türkmenlerine duyduğu güveni sarsıyor ve giderek ortadan kaldırıyordu. Kaldı ki bu süreçte Osmanlı Devleti'nin batıya doğru genişlemesi burada yetişmiş insan gücünü kullanmasına yol açıyor. Osmanlı hanedanı buralardaki yerleşik bürokratik devlet anlayışıyla tanışıyor. Bu da devlet anlayışının yetişmiş bürokratlarını ve askerlerini olduğu gibi öğrenme yeteneği bulunan çocuk ve gençlerin devşirme yoluyla kendi yönetim kadrolarına katıyordu. Osmanlı hanedanı Anadolu'daki göçer veya yarı göçer Türkmen beyleriyle dinsel kadrolar yerine yeni kurulan devleti batıdaki özellikle Balkanlardaki yetişmiş ve veya gelişmeye elverişli kadrolara dayandırmayı yeğliyordu. Bunun bir nedeni de Türkmenlerin Şii Alevi kökenli tarikatlara dolayısıyla Safevi devletine eğilim göstermeleri teşkil ediyordu. Nitekim Anadolu'da dinsel ekonomik nedenlerle patlayan isyanlar birbirlerini takip ederken Osmanlı hanedanı bunların üzerine çoğunluğu Slav devşirmesi olan Hırvat, Rum, Arnavut, Boşnak kökenli asker ve devlet adamlarını gönderiyordu. Fatih Sultan Mehmet tarafından öldürtülen Çandarlı Halil'den sonra sadaret görevi üstlenen sadrazamlardan bazıları köken olarak şöyle sıralanıyordu. Mahmut Paşa, Mihaloğlu Hırvat, Mehmet Rum, İshak Rum, Gedik Ahmet Devşirme, Nişancı Mehmet Türk, Davut Hristiyanlıktan Devşirme Arnavut, Hersekzade Ahmet Hırvat, İbrahim Türk, Mesih Devşirme Köle, Yunus Devşirme, Piri Mehmet Türk, Frank İbrahim bilinmiyor, Rüstem Hırvat, Osman babası Çerkez anası Arap, Hadım Mesih Mehmet Devşirme, Ferhat Devşirme Arnavut, Lala Mehmet Türk, Damat İbrahim Devşirme Boşnak, Cağalaoğlu Zade Sinan Frank, Cerrah Mehmet bilinmiyor, Yemişçi Hasan Arnavut, Yavuz Ali Devşirme Boşnak, Lala Mehmet Devşirme Boşnak, Derviş Devşirme, Kuyucu Murat Devşirme Hırvat. Devşirmelerle sığıntılardan ve mütegallibeden neler çektik? Cemal Bardakçı, eski Konya valisi, Bolu Vilayet Matbaası 1942, sayfa 27-28-29. Osmanlı hanedanının izlediği bu politika Anadolu Türkmenleri arasında büyük bir hoşnutsuzluk yaratıyordu. Yabancı kökenden gelen bu tür devlet adamları Anadolu Türkmenlerine karşı aşırı güvensizlik gösteriyor, adeta işgalci bir zihniyetle davranıyor, yerelde kendilerine bağlı alternatif güç odakları oluşturarak imparatorluğun asli unsurunu devletten dışlıyorlardı. Bu durum bir yandan batıni kökenli tarikatların şeyh ve müritlerini başkaldırıya sevk ediyor, diğer yandan aşırılıkları olmayıp da ekonomik baskı altında bunalan Türkmenleri diğerlerinin safına itiyordu. Bu tür olumsuz gelişmeler zaten fırsat kollayan yayılmacı Safevilerin adeta ekmeğine yağ sürüyor, gönderilen Şii propagandacı ajanlar ve tarikat mensubu casuslar Anadolu'yu karıştırmak amacıyla hoşnutsuz kesimleri kışkırtıyorlardı. Üstelik daha önce olup gibi dökülmüş olan Türkmen kanı da bunların arasında hüküm süren hoşnutsuzluğu adeta bir başkaldırı geleneğine dönüştürüyordu. Kısacası Sünni iktidar Alevi muhalefet her yönden kanlı bir hesaplaşmaya doğru yönlendiriliyor, devlet otoritesiyle birlikte inanılırlığını da yavaş yavaş yitiriyordu. İşte Baba Zünnû'nun ayaklanması bu süreçte en önemli kilometre taşlarından birini ve belki de en başta gelenini oluşturuyordu. Zaten patlamaya hazır durumda bulunan Anadolu'daki bombanın fitili Kanuni Sultan Süleyman'ın bu din seferi sırasında içeride ateşleniyordu. Sultan Süleyman Macaristan'ı talan etmekteyken Anadolu'nun her tarafında ejderi isyan baş kaldırıyordu. Padişahın memleketine avdet için Tuna'dan geçtiği gün birkaç ulak iç ilkilikya Türkmenleri arasında isyan çıkararak müthiş bir suretle etrafa intişar etmekte olduğu haberini getirdiler. Anadolu Beylerbeyi iade-i sükunu memleket için hemen oraya gönderildi. Hammer adı geçen eser cilt 5 sayfa 69. Bu ayaklanmaya eski sadrazam Hersekli Ahmet Paşa'nın o sırada İçel Sancak Bey'i olan oğlu Herszekzade Mustafa Bey'in vergi tespit etmek amacıyla sancağın yazılımı için verdiği emir ve uyguladığı yüksek vergi politikası yol açıyordu. Mustafa Bey bu görevi Kadı Muhiddin ile Katibi Mehmet'e veriyordu. Kadı ve katibi yukarıdan aldıkları emir doğrultusunda kayıt işlemi sırasında açıkça haksızlıklar yapıyor, Türkmen halkı infiale sevk ediyordu. Yapılan haksızlıklar nedeniyle halk gizliden gizliye kin duyuyor, sorumluları cezalandırmak amacıyla örgütleniyor ve fırsat kolluyordu. Nihayet bekledikleri bu fırsat ayaklarına geliyordu. Yazıcılar Süglün Koca adlı ihtiyar Türkmen'in tarlasına 200 akçelik ağır bir vergi koyuyorlardı. Yaşlı Türkmen bunun üzerine ilgili makamlara gidip itiraz ve şikayet ediyordu. Ancak derdine kulak verilmiyor, aksine sakalını keserek onu cezalandırıyor, hakaret ediyorlardı. Bu aşağılayıcı durum Süglün Koca'yı konulan ağır vergiden daha fazla üzüyor ve kızdırıyordu. Nihayet ihtiyar Türkmen ile birlikte oğlu Süglün Şah Veli ve Zünnün oğlu hep birlikte harekete geçiyordu. Durumdan zaten şikayetçi olan diğer Türkmen önderleri ve aşiretleri de saygıdeğer bildikleri isyancıların peşine takılıyor, onlara katılıyorlardı. 10 Ağustos 1527 günü yakalanan kadı, katip ve Sancak Bey'i derhal öldürülüyordu. Bunun üzerine Karaman Beylerbeyi İskender Paşazade Hürrem Paşa kendine güvenerek Konya'dan yola çıkıyor, isyanı bastırmak amacıyla asilerin üzerine gidiyordu. Ancak askerleri Kayseri yakınındaki Kurşunlu Boğazı'nda bozguna uğratılıyor, kendisi de çatışma sırasında yaşamını yitiriyordu. Kazandıkları zafer sonucu kendilerine güvenleri artan Türkmenler Tokat tarafına yöneliyor ve Artuk Abad ile Kaz Abad ovalarında toplanmaya başlıyorlardı. Bu durum karşısında Amasya'daki Rum eyaletleri Beylerbeyi Hüseyin Paşa, emrindeki kuvvetleri Maraş, Malatya ve Dulgadır askerleriyle birleştirerek Sivas'ta ordugah kuruyordu. Malatya Beyi, Yular Kastı Bey, 1000 kişilik bir kuvvetle asilerin durumunu keşfetmeye gidiyor, ancak 400 adamını yitirerek ordugaha dönebiliyordu. Hammer adı geçen eser cilt 5 sayfa 70. Bu durum karşısında Diyarbakır ve Şam beylerine haber gönderilerek kuvvetleriyle birlikte ordugaha katılmaları isteniyordu. Ancak Ramazanoğlu ailesinin yaşlarında olan Adana Beyi, Piri Bey'in tüm ikazlarına karşın Amasya Beyler ve Hüseyin Paşa diğer kuvvetlerin katılmalarını beklemeden 16 Eylül günü Hüyüklü yakınında Türkmenlere saldırıyordu. Bu saldırı karşısında Türkmenler önce geri çekiliyor, reisleri olan Baba Zünnun bu çatışmada ölüyordu. Ancak hemen toparlanan Türkmenler gece yarısı Beylerbeyi'nin ordugahını basarak Hüseyin Paşa'yı yaralıyor ve Sivas'a kaçmaya mecbur ediyorlardı. Beylerbeyi Hüseyin Paşa Sivas'ta ölüyordu. Buna karşılık Baba Zünnun'un öldürülmesi Türkmenleri zaafa uğratıyordu. Nitekim Diyarbakır Beylerbeyi Hüsrev Paşa asileri bozguna uğratarak durduruyor ve dağıtıyordu. Ancak ayaklanmaların ardı arkası kesilmiyor, biri bastırılırken diğeri patlak veriyordu. Nitekim Hüsrev Paşa Sivas civarında başarı sağlarken Adana ve Tarsus'ta ortalık karışıyordu. Adana'ya bağlı Birindi nahiyesinde domuzu olan Tarsus sancağındaki Ulaş nahiyesinde ise Yenci Bey isyan çıkarıyordu. Kara İsa'lı aşiretçi Veli Halife adlı bir Şii halifesi tarafından ayaklandırılıyordu. Ancak bu isyanlar Adana Beyi Ramazanoğlu Piri Bey tarafından alınan önlemlerle fazla büyümeden bastırılarak kontrol altına alınıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 5 sayfa 8. Bununla birlikte ertesi yıl yani 1527 yılında patlak veren Kalenderoğlu isyanı diğerleri gibi Anadolu sosyal yapısında ve Osmanlı toplumsal barışında geniş kapsamlı ve derin bir tahribat meydana getiriyordu. Kalenderoğlu, Kalender Çelebi, Kalender Şah, Yeniçerilerin koruyucusu kabul edilen Hacı Bektaş Veli sülalesinden geliyordu. Hacı Bektaş Veli evladından yani kadıncık anadan burnu kanı damlasıyla nefs oğlu olan Habib Efendi evladından Kalender İbni İskender, İbni Balım Sultan, İbni Resul Çelebi, İbni Habib Efendi, Peçevi, cilt 1 sayfa 12 mütercim, Hammer adı geçen eser cilt 5 sayfa 70, dipnot no 2. Kalender Çelebi açtığı bayrağın altına çok sayıda derviş, aptal, kalenderi müridini ve tanınmış nüfuzlu tarikat şeyhlerini topluyordu. Ayaklanmanın kökeninde hem Sünni iktidar merkez, Alevi muhalefet, yerel zıtlaşması hem de olumsuz ekonomik nedenler yatıyordu. Daha önceki ayaklanmalara özellikle de Baba Zünnun isyanına katılmış olan asilerin büyük bir bölümü de bu kez Kalender Çelebi'nin yanında yer alıyordu. Kalenderoğlu önce Rum eyaletleri Beylerbeyi Yakup Paşa'yı mağlup ediyor, daha sonra Pasin Ovası'nda Hüsrev Paşa tarafından bozguna uğratılıyordu. Asiler bu bozgunun intikamını ise Karaçayır'da Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa'yı yenerek alıyor ve onu Tokat'a kaçmaya mecbur ediyorlardı. Behram Paşa Tokat'tayken kendisine Karaman ve Halep Beylerbeyi de katılıyordu. Böylece Kalenderoğlu ile burada tekrar savaşa tutuşuyor, bu savaşta Karaman Beylerbeyi, Alaiye, Amasya, Birecik beyleriyle Anadolu ve Karaman Timar defterdarları yaşamlarını yitiriyorlardı. Buna paralel olarak Çiçekli, Akçakoyunlu, Masadlu, Bozoklu Türkmen aşiretleri de Kalenderoğlu'na katılmış bulunuyordu. Asilerin son zaferi o sırada Kars'ta bulunan sadrazamı harekete geçiriyordu. Sadrazam Makbul İbrahim Paşa İstanbul'dan getirdiği 3000 Yeniçeri ve 2000 sipahi ile acele olarak Elbistan'a ilerliyordu. Kalender Çelebi ile Türkmenlere saldırmadan önce bazı önlemler de alıyordu. Örneğin daha önce asilere yenilip de orduya katılmak isteyen eski askerleri diğerlerinin moralini bozacağı gerekçesiyle orduya almıyor, giren olursa öldürtüyordu. Buna paralel olarak işine yarayacağını düşündüğü subay ve askerlere iltifat ediyor, timarlar dağıtıyordu.